Seviniyorum tekrar aranızda olduğum için. Gerçekten seviniyorum. Bunu yürek doluluğuyla söylemek istiyorum. Büyük bir ifadeyle öne çıkarmak istiyorum bu duygularımı. Çünkü geçen hafta yoktum, Sami kardeşin de söylediği gibi. Geçen hafta sizi bayağı çalıştırmış Sami. Ama bugün ikinci hafta, ikinci pazar aranızda olmak gerçekten çok hoş ve sevindirici benim için. Biliyorsunuz geçen hafta Nürnberg ve Ziegen'de olmam gerekiyordu. Onun için aranızda olamadım. Ama tekrar bu yılın ikinci toplantısında tekrar böyle kardeşlerimle, bu küçük sürüyü oluşturan kardeşlerimle birlikte paydaşlık içerisinde olabilmek, Rabbin sözünü sizlerle paylaşıyor olabilmek benim için oldukça büyük bir mutluluk değerli kardeşler. Onun için hepimiz çok iyi biliyor zamanın ne kadar hızlı bir şekilde akıp gittiğini, değil mi? Yani sadece dakikalar geçmiyor. Saatler de hızlı bir şekilde geçiyor. Sadece saatler değil, günler de. Bırakın günleri, haftalar da, aylar da, hatta yıllar bile hızlı bir şekilde akıp geçiyor. Bırakın yılları, 10 yıllar, 100 yıllar bile geçip gidiyor. 2516 diyorum. 2016 yıldayız bak. O kadar hızlı gidiyor değil mi? O kadar hızlı geçiyor. Gerçekten zamanı keşke durdurabilsek. Bazen bir film vardı. Sami'de onu izlemiştik. Böyle seni böyle 60 yıl, 100 yıl, 120 yılı geriye götürüyor. Geçmişe götürüyor. Bir makine var. O makine seni geçmişe götürüyor. Keşke öyle geçmişe gidip de geçmişi tekrar yaşama imkanına sahip olabilsek. Ama değerli kardeşler, bırakın geçmişi, dünü bile yakalamamız mümkün değil. Doğru mu? O zaman şunu söylemek istiyorum. Madem ki zaman bu kadar hızlı bir şekilde akıp gidiyor. O zaman diyorum ki bu akıp giden, bu değerli, anlamlı, önemli zamanın önemini ve değerini bilerek en iyi bir şekilde değerlendirelim ve zamanımızı en güzel bir şekilde kullanalım değerli kardeşler. Sizden en büyük arzum nedir biliyor musunuz? Aslında 2016 için söylüyorum ama genelde her yıl yüreğimdeki arzu bu yöndedir benim. Diyorum ki sevgili kardeşler, bizim hayatımız, Rab'deki hayatımız keşkelerin az olduğu bir hayat olsun. Tekrar altını çiziyorum. 2016 senesi keşkelerin, yani keşke bunu yapsaydım, keşke şunu söyleseydim, keşke oraya gitseydim, keşke ondan özür dileseydim, keşke, keşke, keşke. Bu keşkeler azalsın hayatımızda. Anlatabiliyor muyum? Keşkelerin bol olduğu bir hayatı düşündüğüm zaman, keşkelerle sağlıklı bir şekilde Rab'de hayatımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. Bunun altını önemli çiziyorum. Onun için sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmenin koşulu, diyorum ki keşkelerin az olduğu bir hayat olsun 2016. Amin. Bak amin diyor kardeşim, ne kadar güzel. Ben de aynı şekilde diyorum ki keşkelerin az olduğu bir yıl olsun benim için ya Rab 2016 senesi. Keşke demeden önce Rab bana ne yapmam gerektiğini göstersin. İş işten geçtikten sonra ah keşke, keşke, bırakın keşkeleri değerli kardeşler. Bırakalım keşkeleri. Onun için bugün aynı burada ifade ettiğim gibi bugün önünüze bir hedef koymak istiyorum. Yani aslında burada söyleyeceğim sözler ilk kez duyduğumuz sözler değil. Ben zaman zaman vaazlarımda dile getirdiğim gerçekleri ben burada sürekli dile getirdim size. Yabancı olmayacak size, sizin için. Ama düşündüm ki ben de dahi hepimiz için bir hedef olsun. Bu küçük sürünün bir hedefi olsun değerli kardeşler. Bu hedefin, sil, bu amacın, bu hedefin ne olduğunu açıklayabilmek için değerli kardeşler, yaratılış kitabı, hani Almanlar 1. Musa diyor, 12. bölüme, yani yaratılış, eski tercümede tekvin, 12. bölüme götüreceğim. Orada size 4 tane ayet okuyacağım. 12. bölümden 4 tane ayet okuyacağım. O 4 ayet aracılığıyla birlikte bu hedefin ne olduğunu öğrenmiş olacağız sevgili kardeşler. Onun için lütfen herkes 12. bölümü açsın. Şimdi eşim bana aslında zaman zaman söylemişti. Ama geçenlerde yine konuşurken yolda, uzun yol olunca böyle 3,5 saat 4 saatlik yol olunca sohbet imkanımız çok oluyor hanımla. Biz şimdi kendisi de arada bir orada tercüme ettiği için kendisi de bunu çok iyi biliyor. Bildiği için biz genelde burada Sami ile beraber ben Türkçe ve Almanca burada vaazlar yaparken ben Sami'ye her zaman ayetler hazırlıyorum. Ki arama hem zamandan bir kazanım olsun hem de böyle izleme kayıp gitmesin sağa sola diye ayetler hazırlıyorum. Onun önüne koyuyorum. Ve düşündüm ki bundan sonra tercüme eden kardeşlerim için Sami yapıyor. İbrahim'i aslında bugün İbrahim'den rica etmiştim. Ondaydım. Söyledim kendisine. Dedim bir dene bakalım. Yaparım abi dedi. Sorun değil. Türkçeden Almanca yapmak hiç sorun değil dedi zaten. Ondan sonra. Onun için karar verdim. İbrahim için olsun, Sami için olsun, orada tercüme edecek olan kardeşlerim için konuşacağım konunun ayetlerini basıp vereceğim. Ve ben bugün bastım bu ayetleri. Bu ayetleri size Sami hiç orayı arayıp kurcalamadan buradan okur. Diğerleri bakmak isterse bakar. Ayetleri orada kullanması açısından. Daha çabuk çünkü Marita da birkaç kez söyledi aynı şeyi, sıkıntıyı. Ondan sonra bazen gelen Alman kardeşler orada sıkıntıyı söyledi. Biliyorum sıkıntı çekiliyor ayetler konusunda ama orada o ayetler umarım size yardımcı olacak. 12. bölüm. Yaratılış 12. 6. ayetten itibaren okuyorum sizlere. İbrahim, Abraham ülke boyunca Şekem'deki Mora meşesine kadar ilerledi. O gün, o günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu. Rab Abraham'a görünerek ve görünerek bu toprakları senin soyuna vereceğim dedi. Abraham kendisine görünen Rab'be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel'le doğudaki Ay kentinin arasına kurdu. Orada Rab'be bir sunak yapıp Rabbi adıyla çağırdı. Sonra Kona göçe Negev'e doğru ilerledi sevgili kardeşler. Şimdi dikkatinizi 6. ayete çekmek istiyorum. 6. ayet şöyle diyor. İbrahim ülke boyunca Şekem'deki More meşesine kadar ilerledi. O günlerde orada Kenanlılar yaşıyordu diyor. Şimdi bugün Şekem olarak burada ifade edilen yer bugün günümüzün İsrail toprakları içerisinde bulunan bir yerdi. Şekem denen yer. Ve ileriki bölümlere bakarsak eğer örneğin Yaratılış 35. bölüme baktığımız zaman orada Yakup meşe ağacının yanında ailesinin Haran'dan getirmiş olduğu putları oraya gömdüğünü okuruz 35. ayete baktığımız zaman. yani oradaki Şekem bölgesindeki meşe ağacının yakınlarına bir yere gömüyor. Yine bu aynı yerde, yani Şekem denilen yerde Tanrı Musa'ya vereceği 10 buyruğun koşullarını İsrail ulusuna açıklayacaktır. Yani yine bu Şekem o kadar önemsiz bir yer değildi sevgili kardeşler. Ve anımsarsanız Nuh'un 3 tane oğlu vardı. Biliyorsunuz değil mi? Nuh'un 3 tane oğlu vardı. Ham, Sam ve Yafet. Ham babasının çıplaklığını gören oğuldu. Yani utancını gören oğuldu sevgili kardeşler. Ve Ham'ın bir oğlu vardı, adı Kenan sevgili kardeşler. Ve bu Kenan Ham'dan dolayı Tanrı'nın laneti altına girmişti. İşte 9. bölüme baktığınız zaman, Yaratılış 9. bölümde bunu görmeniz mümkün. İşte İbrahim'in burada ulaştığı ülke bu Kenan ülkesiydi değerli kardeşler. Şimdi İbrahim Haran'dan ayrılıyor. Vaat edilen ülkeye gitmek için yola çıkıyor. Onu adım atmasını sağlayan neydi? İmanıydı değil mi? Yani şunu diyebiliriz ki İbrahim imanla adımını attı ve imanla yolculuğa başladı ve yolculuğu, yani o iman yürüyüşünü yine imanla sonuçladı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Bizler de bu yolculuğa, iman yolculuğa nasıl başlıyoruz? İmanla başlıyoruz. Ama başladığımız noktada değiliz. Niye? Çünkü yolculuk devam eden bir süreç. Demek ki imanla başladık. Biz imanla şu anda devam ediyoruz. Nereye kadar? Bunu ben size söyleyemem. Gittiği yere kadar. Ama sonucu biliyoruz. Rabbin yanına giden bir yolculuk. Göksel vadana giden bir yolculuk. Rab Tanrı'nın yaşayan ve diri olan Rabbimizin yanına giden bir yolculuk. Bunu biliyoruz değerli kardeşler. Bunu yürek doluyla söyleyebilirim. Ve bu kişi İbrahim, imam babası Şekem'e vardığında şöyle bir ifade kullandı mı? Artık sonunda Tanrım'ın bana vaat ettiği ülkeye ulaştım. Artık şimdi rahat rahat evimi, yuvamı burada kurabilirim. Ve başladı kendi evimin evinin yapımına. Böyle bir şey görebiliyor muyuz burada? İbrahim'de bunu maalesef görmüyoruz sevgili kardeşler. Evi yapımıyla başlamıyor. Ne yapıyor? 6. ayette okuduğumuz sözler çok önemli. Lütfen onun altını çizmenizi rica ediyorum. Bakın ne diyor? Ülke boyunca nokta nokta nokta nokta ilerledi. Ülke boyunca ilerledi. Demek ki gittiği noktada kalıp kendini salmadı İbrahim. Artık benim için buraya kadar yeter. Benim için buraya kadar yeter deyip kendini bırakmadı. Ne yaptı? Çok güzel bir şey yaptı. Sizlerden beklentim de bu. İlerleyişini sürdürdü İbrahim. İman hayatımız, hepimizin iman hayatı böyle olsun. İman ettiğimiz noktada kalmayalım. Her gün devam eden bir süreç olsun. Olgunluğa doğru ilerleyen bir süreç olsun hepimiz için sevgili kardeşler. Onun için ben bunu gerçekten İbrahim'in hayatında net bir şekilde görüyorum. Yani İbrahim'in hayatına ben baktığım zaman tabii ki İbrahim'i öne çıkaran bir takım özellikler vardı. Onlara ben burada değineceğim ama buna bakarken, bu ilerleme sözüne bakarken İbrahim'in hayatında olan bir noktaydı bu. İlerlemek. Çok ilginç. 12. bölümün 4. ayetine baktığımız zaman oraya diyor ki yola çıktı diyor. Yola çıktı. 6. ayete bakıyoruz. 12. bölümün 6. ayetine bakıyoruz. Orada ne diyor? İlerledi diyor. Bakın yola çıktı. Yola çıkmak için yapması lazım? Bir hareket var. Adım attı. Bir hareket var. Ne yaptı? İlerledi. Yine bir hareket var. Bakın görebiliyor musunuz? 8. ayete bakın. 12. bölümün 8. ayetine bakın lütfen. Orada ne diyor? Orada dağlık bölgeye doğru gitti diyor. Gitmesi için yine adım atması lazım. Bakın yine hareket halinde İbrahim. Yine adımlarını atarak devam ediyor. Ve bakıyoruz 9. ayete, Kona göçe Negev'e doğru ilerledi diyor. Yine ilerleyiş var. Bakın başladı, devam ediyor. Sürekli devam ediyor. Demek ki giden, olgunluğa doğru ilerleyen bir süreç sevgili kardeşler. Bunu burada açıkça ifade etmek istiyorum. Şimdi ben diyorum ki İbrahim'in bu davranışını ben ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman, ruhsal olaraktan düşündüğüm zaman değerli kardeşler aklıma şu geliyor. Şimdi İsa Mesih anımsayacaksınız. Yuhanna 10. bölümde çok harika bir ifade kullandı. 10 ve 10. 10, 10. Ne diyor? İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İnsanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. İsa Mesih'in bu yeryüzüne ne amaçla geldiğini açıklayan harika bir ayet. Rabbimiz bizler sonsuz hayatın sahibi olalım diye bu yeryüzüne geldi. Ama değerli kardeşler, burada bir ama var. İmanla sahip olduğumuz bu yaşam böyle sıradan bir yaşam değil. Hani hatırlayacaksınız, ben burada yaşam sözünü açıklarken Grekçe'de, Yunanca'da iki söz kullandım. Yani burada Yuhanna 10.10'da yaşam sözü için kullanılan Yunanca, Grekçe söz zoe sözü. Zoe. Ama bir de başka bir kelime daha var. O da bios. Almanca'da bios leben mi diyorlar ona? Yok, bios. Bios yani bir bitkinin varlığını sürdürmesi anlamında. Yani Tanrı'nın bize vermiş olduğu yaşam bir bitkinin sadece varlığını sürdürmesi için, existiert diyorlar ya, varlığını sürdürebilmesi için sahip olduğu yaşam değil, Tanrı'nın bize vermiş olduğu yaşam. Bu zoe niteliği olan bir yaşam. Yani kualitet diyorlar. Yani içeriği dolu, içi boş değil, içi zengin, dop dolu bir yaşam anlamı içeriyor sevgili kardeşler. Buradaki yaşam. Ama madem ki bu yaşam bu kadar zengin bir yaşam, bu yaşam bu kadar değerli bir yaşam, bu yaşam gerçekten zengin bir yaşam, o zaman lütfen sizden ricam şu. Bu sahip olduğumuz harika yaşamın, zengin yaşamın kıyılarında dolaşarak değil, dikkat edin, kıyılarında dolaşarak değil, içlere doğru, derinlere doğru ilerleyerek devam eden bir durum olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani bu yaşamın kıyılarında dolaşarak bir yürüyüş söz konusu olmasın değerli kardeşler. İçlere doğru, derinlere doğru giden, ilerleyen bir yaşam olsun. Bakın, yine ben burada zaman zaman söylemişimdir yeri geldiğinde. Sahilde dolaşırken, deniz kenarında dolaşırken çakıl taşlarını sahilde bol görürsünüz değil mi? Denizdeki o çakıl taşlarını, küçük taşları sahilde görürsünüz yürüyüş yaparken. Kumla karışık bir şekilde. Ama biz inciyi nerede buluyoruz? İnciyi. İnci ne biliyor musunuz inci? Hani böyle çok küçük değil mi? Küpe olarak kullanırlar, kolye olarak kullanırlar. Beyaz çok pahalı bir şey, inci. Almanca perle mi diyorlar? Perle. İnci. İnciyi denizin kıyısından mı buluyorlar değerli kardeşler? Hayır. Denizin derinliklerinde buluyorlar. Bu neyi gösteriyor bize biliyor musunuz? Rab İsa Mesih'le yüzeysel bir ilişkide kalarak değil, onunla derin bir ilişki içerisine girerek o zenginliğe, o değere ulaşabiliriz. Ancak ve ancak. O yüzeysel ilişki bizim sadece onda olduğumuzu gösterir o kadar. Ama derin ilişki, o kişisel, anlamlı, doyuran ilişki derinlikte yatıyor. Zenginlik derinlikte yatıyor. O derinlikte, o derinlikle ilişkiyi devam ettirirsek Rab'de zenginleşeceğiz. Hem de daha çok, bir de ne olacak biliyor musunuz? Rabbimizin o hiç tanımadığınız, hiç keşfedemediğiniz o güzelin harika yönlerini keşfetme imkanına kavuşmuş olacaksınız. yüzeysel ilişkide kalarak değil, derin bir ilişki içerisinde kalarak değerli kardeşler. Onun için İbraniler 6. bölümde, yani Almanca'da herhalde 1. ayettir ama Türkçe'de 2. ayette, 2. ayetin son kısmında orada güzel bir ifade kullanılıyor. Bizim için harika bir öneri, bizler için güzel bir öneri var. Bu aslında hepimiz için geçerli olan bir öneri. Ne diyor değerli kardeşler bu son kısmında? Bakın, dikkat edin. Mesih ile ilgili öğretileri aşarak, aşmak nedir? Geride bırakmak demek. Değil mi? Yani sen bir şeyler öğreniyorsun, öğrendiğin noktada kalmak demek değil. Öğrendiğin noktadan daha ilerlere gitmek anlamında. Aşarak yetkinliğe, yani olgunluğa doğru ne diyor? İlerleyelim. İlerleyelim. Olgunluğa doğru giden sürece doğru adımlarımızı atalım sevgili kardeşler. Demek ki iman ettiğimiz noktada kalmayacağız. Tersine Rabbimizde kök salarak, derinlere inerek ve onda ilerleyişi sürdüreceğiz. Rabbimizin bizden beklediği bu. Derinlere inmek, kök salarak derinlere inmek ve onunla iç içe bir ilişki içerisinde olmak değerli kardeşler. Şimdi Pavlos da özellikle Kolose'ye yazdığı mektupta oradaki imanlara duasının bu yönde bir dua olduğunu açıklıyor, söylüyor. Koloselilerde yaşayan imanlar için. Ve diyorum ki bu ayete baktığım zaman aslında şunu söyleyebilirim. Recep olarak bu kilisede bir çoban, küçük bir çoban olarak Rabbimizin ayakları altında küçük bir çoban olaraktan değerli kardeşler, gerçekten diyorum ki benim duam da sizin için bu yöndedir. Aslında sadece 2016 için söylemiyorum. Her yıl, her zaman dua ederken ben sizler için bu yönde dua ediyorum. Bakın ne diyor Pavlos? Koloseliler 1. bölüm 10. ayette. Koloseliler 1 ayet 10. Aslında ya yardımcı ol Kristina. Evet. Koloseliler 1 ayet 10 diyor ki, başını okumuyorum. Meyve vererek, dikkat edin, meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Niçin dua ediyor Pavlos? Tanrı'yı tanımakta ilerlemek. Şimdi biz niçin ilerlemek zorundayız? Birilerine, yani ben ilerleyip belirli bir noktaya geldiğim zaman şunu mu göstermeye çalışıyorum? Bak kardeşim, ben nasıl geliştim, nasıl büyüdüm, ben senden daha iyi bir noktadayım. Hayır değerli kardeşler. İlerleyiş insanlara kendimi göstermek için değil. İlerleyiş şu olması lazım. Her bir gelişim, her bir ilerleme Rabbime yücelik getirmesi lazım. Rabbime hoşnut etmesi lazım. Demek ki ilerlemenin nedeni Rabbi hoşnut etmek. Yani biz Rabbimizi hoşnut etmek, onu mutlu etmek için gerekli olan adımları atarak varlığımızı sürdürmek zorundayız sevgili kardeşler. Bütün hayatımızın her alanında olan en küçük gelişme bile Rabbi hoşnut etsin. Yalvarırım size. En küçük davranışımız bile Rabbi hoşnut etsin. Söylemlerimiz, aldığımız kararlar, attığımız adımlar hepsi Rabbe yücelik getiren kararlar olsun. Şimdi size sormak istiyorum. İlerlemek diyoruz değil mi? İlerlemek. Bir, hani olduğun noktada değil, çok daha ileriye doğru gitmek anlamında. Nasıl biz ilerleyeceğiz? Nasıl gerçekleşecek bu ilerleme? Sizce bu ilerleme nasıl gerçekleşebilir? Ne diyebilirsiniz? Hı? Rabbe bakarak, çok doğru. Rabbe bakmak deyince ne anlıyoruz? Güzel, çok güzel. Şimdi biz Rabbe bakmak deyince Rab nerede Şimdi biz fiziksel anlamda düşündüğümüz zaman tabii. Yok, doğru. Kullandığı ifade doğru. Yani biz Rabbe nasıl bakabiliyoruz?
Yüreğimizle
doğru. Yani bizim Rabbe bakmamızı sağlayan faktör nedir? Hani hani derim ya, hatırlayın size. Rabbin sözüne yakınsanız Rabbe yakınsınız. Rabbin sözünden uzaksanız Rab'den uzaksınız. Demek ki Rabbin sözünü araştırarak, Rabbin sözünü öğrenerek, Rabbin sözünde gelişerek ancak ve ancak Rabbi tanımamız mümkün. Şimdi biyografi kitapları var değil mi? İnsanın hayatını anlatıyor. Birçok insanın hayatını anlatan kitaplar var. Ben bundan birkaç ay öncesi Martin Luther'in hayatını okumaya çalıştım. Biyografisini. Beni daha henüz bir biyografim yok. Ama belki yazarım o kitabı. Siz ben öldükten sonra okursunuz nasıl bir adam olduğumu. Ama Rabbi anlatan kutsal kitapta elimizde olan var olan diri sözdür. Eğer onu yakından tanımak istiyorsak Rabbin sözüne daha çok sarılmamız, onu her gün düzenli bir şekilde okumamız, araştırmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ama okuyacağız çok doğru. Araştıracağız çok doğru. Ama okurken, araştırırken bir şeyler keşfediyoruz kutsal kitapta. Bir takım değerler katıyor bize kutsal kitap. Zenginlik veriyor bize kutsal kitap. O zaman biz ne yapmamız gerekiyor? O elde edilen zenginlik, kazandığımız o değerleri hayatımıza sokmamız gerekiyor. Uygulamamız gerekiyor. Eğer biz elde ettiğimiz değerleri hayatımıza sokarsak hizmet de sağlıklı bir şekilde devam etmesi mümkün hale geliyor. Eğer o değerleri hayata sokarsak. Çünkü ben itaat ile, değerli kardeşler, bunun altını önemli çizmek istiyorum. İtaat eylemi ile, uygulamaya sokma eylemi ile hizmeti ben bir bütün olaraktan görüyorum. Neden bunu bir bütün olaraktan görüyorum? Çünkü etkili bir şekilde, verimli bir şekilde hizmet edebilmenin ön koşulu itaattir. İtaat ettikçe hizmet bir anlam, bir değer kazanıyor. Ama itaatsız bir hayat maalesef hizmetimizi de verimsiz kılıyor. Hizmetimizi de aksatıyor, öyle söyleyeyim. Daha da yavaşlamasına, yani mutlaka bir şeyler elde ediyoruz ama elde etmemiz gereken değerleri elde edemiyoruz sevgili kardeşler. O zenginliği elde edemiyoruz. Demek ki ön koşul olarak sağlıklı hizmetin ön koşulu itaattır diyorum değerli kardeşler. Onun için Hoşea bunu harika bir şekilde bizi teşvik ediyor 6. bölümde. Hoşea Hezekiel'den sonra Hoşea diyor ki 3. bölümde, bakın yine burada vurgulanıyor. Rabbi tanımaya gayret edelim. Almanca'da ne diyor? Trachten mı diyor? Değil mi? Trachten diyor. Şimdi bakın. Başka tercümelere şey yapmak istedim ama. Şimdi bakın. 6-3. Hoşea 6. 3. ayet. Rabbi tanımaya gayret edelim. Şimdi bakın bu gayret sözü harika bir şey. Dikkat edin. Yani gayret deyince nedir? Gayret sözü. Bakın İbranice'de ahyan sözü kullanılmış. Ahyan. Ahyan sözü ne demek biliyor musunuz? İzlemek demek. Yani Almancasına baktım. Almancasında benim yani o İbranice Almancasına baktığımda nach jagen. Yani bu harika müthiş bir şey. Yani eğer gelişmek istiyorsak, büyümek istiyorsak, istenilen bir noktaya gitmek istiyorsak izlememiz gerekiyor. Yani gözümüzü Rabbimizde tutmamız gerekiyor değerli kardeşler. Bu müthiş bir olay. Gerçekten yerimizde kalarak kesinlikle ileriye doğru gelişme söz konusu olamaz. Eğer biz Rabbin çocukluğu olarak onda gelişmek istiyorsak ileriye doğru uzanan bir hayatımız olması lazım. İleriye doğru gitmeye çalışan, ilerlere doğru adımlarını atan bir gayret, bir çaba, bir izleyiş olması gerekiyor sevgili kardeşler. Onun için İbraniler 6. bölümde okuduk ya az önce, bu Hoşaya'dan önce okuduğumuz İbraniler 6. bölümün o 2. ayetinde son kısmında okuduğumuz Mesih ile ilgili öğretileri aşmak ifadesi ne demek oluyor değerli kardeşler? İbraniler 6. bölümde kullanılan Mesih ile ilgili öğretileri aşmak deyince ne anlıyoruz? Mesih ile ilgili öğretileri aşmak. Ne demektir? Ne anlıyorsunuz aşmak sözünden? Mesih ile ilgili öğretileri aşmak sözünden ne anlıyoruz? Altı ikinci. Hani bir iki olarak geçiyor ama ikinci, hani ikincinin son kısmı. İkinci ayetin son kısmı. Aha hanım. Hanımcığıma söylüyorum. Bir daha söyleyeyim mi? 6-2. Evet. 6-2. Şimdi bakın değerli kardeşler. Bir iş yerini düşünün. Değil mi? Yani ben eminim ki örneğin diyelim Sami. Şu an bir pozisyonda. Ama ona sorsanız sen şu anda bulunduğun pozisyonda mıydın işe ilk girdiğinde? Ha? Ya da Aytaç için de geçerli. Yani daha yeni oldu işe gireli ama ilk başladığın noktaya bak, 3 ay mı geçti? 6 ay geçti. 6 ayda şimdi aynı noktada mısın? Ha, ne yaptın abi? Bir ilerleme var değil mi? Ama nasıl oldu bu ilerleme? Öğrenerek.
Öğrenerek aşmak.
Ha, öğrenerek aşıyoruz. Doğru mu? Şimdi Sami de olsun, Aytaç da olsun. İş yerinde bir takım o oradaki iş ortamının gerekleri neyse o gerekleri öğrenerek, yerine getirerek bugün oldukları noktadalar değerli kardeşler. Eğer aman inceldiği yerden kopsun deselerdi, kaldıkları yerde kalırlardı. Belki de olan bunu, bu adam bizim işimize yaramıyor derlerdi. Bir şekilde yol gösterirlerdi. Anlasın ki Rab yapmıyor böyle bir şey. Recep başarısız. Recep'in hayatında ürün yok dediğinde Rab alıp da bizi kıçımıza bir tekme vurup çöpe atmıyor hamdolsun. Yine bizi eğitmek için marangozun rendesini kullanıyor. Değil mi? Yonta yonta bizi yine istenen noktaya getirmeye çalışıyor. Ben şöyle örnek vereyim size. İnşaatçı, yani bu ev yapan inşaatçı evin temelini yaptığı zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Benim dayım çünkü müteahhitti, onun yanında ben okul tatiline çok çalıştım. Temel bittiği zaman temeli atıyor, alt tabanın betonunu attıktan sonra hemen ne yapıyor? Duvarlara başlıyor. Duvarlar yükselmeye başlıyor, tamam mı? Bir yere kadar tuğla koyuyorsun, koya koya geliyor. Ama bir noktada koyman mümkün değil. Ne yapıyor biliyor musunuz? İskele koyuyor, iskeleyi kurduktan sonra duvarı örmeye devam ediyor. Ya da ABC'yi öğrenen bir çocuğu düşünün. ABC'yi öğrenen çocuk ABC'yi öğrendiği noktada mı kalıyor? Hayır. Bir noktadan sonra ne yapıyor? 2 kere 2 4 olduğunu öğreniyor. Çarpmayı öğreniyor. 5 5 daha 10 olduğunu öğreniyor. Toplamayı öğreniyor. Bölmeyi öğreniyor. Çıkartmayı, 4 işlem dediğimiz bunları öğreniyor. Yani gelişiyor. Ama ileride ne yapıyor? Kalmıyor ki toplamayla çarpmayla. Geometriyi öğreniyor. Fiziği öğreniyor. Kosinüs, tanjant, kotanjant diye bir takım şeyleri öğrenmek zorunda kalıyor. Hepimizin öğrendiği derslerde. Yani öğrendiğimiz noktada kalmıyorlar. İlerleme, gelişme söz konusu. Onun için şu ruhsal ilkeyi aklımızdan çıkarmayalım sevgili kardeşler. Ben de dahil. Adımlar atıldıkça dikkat edin. Adımlar atıldıkça iman hayatında gelişme olacaktır. İman adımları atılmadıkça gelişme beklenemez. Yani oturduğumuz yerde kalarak gelişme olmaz. Hani başı yatır, al maaşı. Yatır başı, al maaşı. Öyle bir şey yok. Yangel Osman yok değerli kardeşler. Eğer biz ürün istiyorsak, başkalarına yararlı olmak istiyorsak, başkalarının dediği gibi Sami'nin kurtuluşunu istiyorsak, oturarak olmuyor bu iş. Adımlar atmamız lazım. Örneğin hiçbir şey yapamıyorsanız ne yapın biliyor musunuz? Her yıl takvim dağıtıyoruz. Alın tanıdıklarınıza takvim dağıtın. Alın 3-5 tane dilde. Bak Arapça takvim bu sene çok dağıttık biz. Çok Suriyeli geldiği için. En fazla takvim Arapça takvimi dağıtıldı bu sene. Alın Arapça takvimini Suriyelilere dağıtın. Ya da ne bileyim İtalyandır komşu bir İtalyan takvimi al. İtalyan takvim. Bulgarsa, Bulgarca biliyorsa Bulgar takvimi bir tane verin. Ben size getirdim mi birer tane? Misyondaydım getirdim size. Her gün bir tane okumanız için. Okuyacaksınız ama. Yoksa vermem ha. Tamam. Yani hamdolsun kurtuldum diyerek yerimizde durmak, kıyılarda dolaşmak, sahip olduğumuzla yetinmek değil, ilerlemek. Hamdolsun ben kurtuldum. Ah bu kadar, bu seviye bana yeter. Zaten işler gidiyor, devam ediyor. Buraya kadar değil. Sürekli ileriyi özleyeceğiz. Daha da ileriye, daha da ileriye, daha da ileriye gitme gayreti içerisinde olacağız sevgili kardeşler. Evet, eğer biz ne kadar Tanrı sözünü bilirsek, o sözde gelişirsek o kadar daha iyi bir şekilde zorluklara karşı göğüs gerebiliriz. Bakın, sorulan sorulara da daha kolay yanıtlar verebiliriz. Bazen neden zorlanıyoruz? Tabii ki her şeyi biliyoruz anlamında söylemiyorum. Ben de bilmediğim çok şeyler var. Bazen soru soruyorlar, bilmiyorum diyorum. Ama emin olun kutsal sözde ne kadar geliştiysen o kadar güzel yanıtlar veriyorsun. Onun için benim size arzum bu yıl, tekrar altını çiziyorum, Rabbin sözünde gelişmeniz. Rabbi tanımakta ilerlemeniz. Rabbin sözüne sımsıkı sarılarak onu tanımakta ilerleyin. Ben de dahil hepimiz topluluk olarak İsa'yı tanımaya devam edelim değerli kardeşler. Yılın sonunda size soracağım belki. Diyeceğim ki Rabbin tanımadığınız hangi yönünü tanıdınız? 2016 senesinin sonundayız şu anda. İbrahim ulaştığı noktada kalmadı. Ülke boyunca ilerledi. Pratik olarak da öyle düşündüm. Ülke boyunca ilerledi. Demek ki bizim de arzumuz 2015 senesine sahip olduğumuz iman noktasında değil, daha da ileriye doğru gidenler olalım değerli kardeşler. Olgunluğa doğru ilerleyelim. Evet, bu ilerleyiş içerisinde zorluklar var mı? Var. İman hayatı, ben burada her zaman söylüyorum. İman hayatı, sahip olduğumuz iman yaşamı oyun alanı değil. Yani evcilik oynamıyoruz. Tamam mı? Savaş alanı. Bunu zaman zaman söylemişimdir. Gerçekten de savaş içerisindeyiz. İman yoluna baktığımız zaman taşlı, inişli, yokuşlu, çıkışlı bir yol. Engelleri bol, engebeli yol. Yani böyle düz bir yol değil. Koşabilirsin. Hayır. İman hayatı koşarak gitmez. İman ada hayatı bir adımını atıyorsun, öbürü de onu ona atıyor. Küçük adımlarla biz hedefe ulaşıyoruz. Koşarak değil. Onun için değerli kardeşler, gerçekten de şunu vurgulamaya çalışıyorum. Evet, zor bir hayat. İman hayatı dar. Yol uzun ama dar, ama yaşama götürüyor diyor. Dünyaya giden yol geniş, kısa ama ölüme götürüyor. Bakın sevinin. Sevinmenizi istiyorum sizden. Bu engelli yolda, bu engelli yolda yürürken yalnız olmadığımızı düşünün. Bu engelli yolda yürürken kesinlikle yalnız değilsiniz. Bakın İbrahim ilerlemeye devam etti. Ne fark etti? Baktı ki o ülkede Kenanlılar yaşıyor. Çok korktu onları orada görünce. Abraham korktu. Gerçekten korktu. Ama korktuğunda ne oldu? Çok güzel bir şey oldu. Hemen o korkuyu gören Rab kendisine göründü. Kendisini hissettirdi. Korkma, ben seninle birlikteyim. Ben senin yanındayım. Değerli kardeşler, ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, Rabbimiz bizimle beraber yürümeye devam ediyor. Bunu unutmayalım. Hatta yolumuzu hazırlamak için bizden daha önce gidiyor, yolumuzu hazırlıyor. Engelleri aşarak sağlıklı bir şekilde yürüyebilmemiz için değerli kardeşler. Onun için bu Şekem sözünü seviyorum. Şimdi bu Şekem sözüne baktığımız zaman İbranice'de Şekem sözünün anlamı omuz demek.
Omuz. Omuz.
Yani
destek olan şey.
Şimdi biz düşünün bir yük kaldırırken böyle omuzla destek veririz değil mi? Destek.
Destek anlamında omuz.
Şimdi bunu böyle biraz ruhsal kapsamda düşündüğüm zaman sevilmeye ihtiyacı olan bir kişiyi düşünün. Teselli edilmeye gereksinimi olan bir kişiyi düşünün değerli kardeşler. Ne yapar? Her zaman kendi kafasını koyabilecek bir yer arar kendisine. Şimdi biz İbrahim ve Songül'deydik. Sabiha onların en küçük, şimdi bugün aramızda diyelim yani bizim bu küçük toplulukta bugün en küçük kişi Sabiha değil mi? Yanlış söylemiyorum değil mi sen? Değil mi? Sabiha. Daha sonra gelecek olanlar var tabii. Ondan daha o abla olacak o zaman. Değil mi? Şimdi bakın. Sabiha'da ben şunu fark ettim. Kendi çocuklarımda da fark ettim. Sabiha sevilmeye ya da ne bileyim rahatsızsa, hoşnut değilse ağlıyor. Ağlayınca ne yaptı babası? Aldı onu kucağına. Böyle. Kucağına alınca ne yaptı biliyor musunuz? Aldı kafayı omuza yatırdı. Bakın. Bu çok süper bir şey. Yatırdı. O omuz ona destek oldu. O omuz Sabiha'yı teselli etti. Benim çocuklarım da hatırlıyorum. İhtiyacı olduğu dönemlerde kucağıma aldığımda, annesiyle kucağına aldığında, Ercan da burada çok iyi, o hatırlamaz. Ama öyle kucağıma aldığımda hemen böyle kafayı yatırırdı. Aydın'daki bir özellik vardı Aydın'da. Kafayı yatırdı mı eline de parmağını da ağzına sokuyordu. Bunda o yoktu. Ercan'da yoktu bu. Ama Aydın'da bu vardı. Demek ki omuz destek. Teselli anlamında. Değerli kardeşler. Demek ki başımızı koyacağımız omuz bizi destekliyor. Ben de zaman zaman o büroma gittiğimde çoğu zaman yapmışımdır. Oturduğum koltuğa kafamı koymuşumdur sevgili kardeşler. Bazen ağlamışımdır. Bazen böyle güzel coşkuyla dua etmişimdir. Kırılmışımdır. Rab'den özür dilemişimdir. Benim o koltuk kuruyor tabii ki gözyaşlar ama şu anda kuru tabii ki. Ama gerçekten değerli kardeşler yürekten söylüyorum. Dizler üzerinde Rabbin önünde eğilmemiz lazım. Benim çok değerli bir kardeşimiz var. Sami Kersin. Marita da tanıyor, Enver de tanıyor. Bazı kardeşler tanıyor. Benedict Peters. Bu kardeşle biz Türkiye'ye yolculuk yaptık. Bakın, yolculuk yaptık. 7 kiliseyi gezmek için. Bir tanesinin dışında Bergama uzak geldi. 6 kiliseyi gezdik, dolaştık Türkiye'de. Bana sorarsanız benim hayatımda en güçlü olan şey dua zaten. Duayı çok severim. Yürüyerek yaparım. Bazen de diz üstü çökerim. O yazındı, kısa pantol giymiş. İlk kez Benedict'i kısa pantollu gördüm. O da benim gibi ince bacaklı, koca şey böyle sırıtıyor. Ama ne gördüm biliyor musunuz? Hiç devenin dizlerini gördünüz mü? Devenin dizlerini gördünüz mü hiç? Devenin dizleri böyle birazcık kalındır. Diz üstü çöktüğü için. Ve Benedict kardeşin dizleri dizüstü çökerek dua etmekten bu kadar nasıl vardı? O kadar teşvik oldum ki. Hepimizin hayatında bu olması lazım. Rabbin önünde kırılmadıkça, dizlerimiz nasırlaşmadıkça gerçekten Rab'de büyümek mümkün değil. Rab beni kırsın. Önce beni kırsın. Önce benden başlasın. Hepimizin kırılmaya ihtiyacı var. Rab'de büyümenin koşulu değerli kardeşler. Gerçekten hangi noktada olduğumuzu görelim. Onun için Şekem sözü İbrahim için bir teselliydi değerli kardeşler. Çünkü neden? Bakın orada 7. ayete bakın. 12. bölümün 7. ayetinde ne okuyor bakın. 7. ayette diyor ki Rab İbrahim'e göründü diyor. Rab İbrahim'e göründü diyor. Görünerek. Öyle bir ifade var değil mi? Demek ki Rab nerede göründü? Sizlerle yapmıştım bu dersi çok geniş bir şekilde bu bölümleri incelerken. Çok geniş bir şekilde yapmıştım değerli kardeşler. Orada önce Tanrı nerede göründü? Yaşadıkları Ur kentinde göründü. Daha sonra Haran'da göründü. Biliyorsunuz zamanlarını boşuna geçirdiler o Haran'da. Orada bile Rab sonra onlara göründü. Şimdi de nerede görünüyor Tanrı? Şekem'de. Ve İbrahim'in önünde onu bekleyen bir sorun var değerli kardeşler. Ama bakın da bir tarafta o sorunun ortasında Rab Tanrı var. Bakın sorun var ama sorunun ortasında Rab Tanrı dikilmiş duruyor. Demek ki İbrahim Kenan diyarında da yalnız değildi değerli kardeşler. Yolculuk devam ederken Rab da onunla beraber devam ediyordu. Bu bizi gerçekten teselli etmesi gerekiyor. Hangi ortamda olursan ol, Tanrı seninle birlikte değerli kardeşler. Pavlos Atina'daydı. Pavlos Atina'daydı. Sonra Atina'dan ayrıldı. Korint'e gitti ve orada İsa'nın tanrılığını anlatmaya başladı. İsa'nın Mesih olduğunu net bir şekilde orada açıklamaya başladı. Bu açıklama sonucunda büyük tepkilerle karşılaştı Pavlos. Çok sıkıntılar yaşadı değerli kardeşler. O sıkıntıları yaşarken Pavlos hemen Tanrı bir meleği aracılığıyla Pavlos'a cesaret verdi. Bakın habercilerin işleri Apostol Geçişte habercilerin işleri 18. bölüm 9 ve 10. ayetlerde. Habercilerin işleri, elçilerin işleri 18. bölüm 9 ve 10. ayetler. Bakın orada harika bir şey kullanıyor. Ne diyor? Tanrı Pavlos'a melek aracılığıyla şöyle diyor. Korkma diyor. Susma, konuş. Ben seninle birlikteyim. Hiç kimse sana dokunmayacak, kötülük yapmayacak. Ne kadar harika bir şey değerli kardeşler. Bu Pavlos için büyük bir güvenceydi. Emin olun Pavlos için mükemmel bir güvenceydi. Büyük bir olasılıkla Pavlos değerli kardeşler kentten ayrılmayı düşünüyordu. Çünkü karşılaştığı zorluktan dolayı o sıkıntılardan dolayı oradan kaçmak istedi. Ama kaçmak istediğini fark edince Rab onu teselli etti hemen. Nasıl teselli etti? İşte bu sözlerle teselli etti. Onu vazgeçirdi. Gitmekten vazgeçirdi. Korkma dedi. Susma, konuş. Ben seninle birlikteyim. Kitap masası yapıyoruz. Hiç korkmanıza gerek yok. En çok kitap masasında çok şey öğrendim. Hizmet alanlarımız yeterince var. Hizmet alanlarımıza el atalım. Hizmetin bir parçası olma gayreti içerisinde olalım değerli kardeşler. Evet. Gerçekten sevinelim değerli kardeşler. Bütün zorluklara rağmen, sıkıntılara rağmen Rabbin esenliği bizimle birlikte. Rab bizimle birlikte. Onun yanında, onun yanımızda olması, bizlerle uğraşmış olması, onun iş başında olması bence bizi teselli etsin değerli kardeşler. Tanrı bakın o
İbrahim Kenanları görünce korktu. O Kenanların ortasında Tanrı İbrahim'i teselli ediyor. Diyor ki 7. ayette vaatte bulunuyor. Düşün o korku içerisinde Tanrı vaatte bulunuyor şeye İbrahim'e. Diyor ki bu toprakları senin soyuna vereceğim diyor. Bu toprakları senin soyuna vereceğim. Bakın şu an içinde bulunduğunuz durumların nedenini anlamasanız da, bu durumların nedenini bilmemiş olsanız da değerli kardeşler, hiçbir şekilde unutmayın ki sizi hiçbir zaman terk etmeyen bir Tanrı var.
Ben sizinle birlikte sürekli değilim. Dualarımla destek olmaya çalışıyorum. Ama Rab sizinle birlikte. Kutsal Rab ruh yüreğinizde ve söz elinizde size gereken desteği vermeye devam ediyor. Hem de o göksel vatana ulaşıncaya kadar. O dünyadaki varlığınız bitene kadar sizi destek olmaya devam edecek. Onun için İsa Matta 28. bölümde öğrencileri teselli etti göğe alınırken. Ne dedi? Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Matta 28 ayet 20. Matta 28 ayet 20. Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Demek ki yalnız değiliz. Bunun altını çizelim. Yalnız değiliz. Ama aynı zamanda da yardımsız değiliz sevgili kardeşler. Ve bir önemli noktayı daha öne çıkaracağım. Dediğim gibi bu 12. bölüme yıllar önce çalıştığımız dönemlerde daha geniş orada anlattım. Ama bu sefer geniş değil, çok kısa bir şekilde açıklayıp noktalayacağım konuşmamı değerli kardeşler. Şimdi konuşmamın içerisinde söylemiştim. İbrahim'i öne çıkartan bir takım özellikler vardı. Onlardan bir tanesini söyledim. Sürekli hareket halindeydi İbrahim. Yani ilerleyişini devam ettirdi. Durmadı, devam ettirdi. Doğru mu? Ama biz bu 12. bölümde 6'dan 9'a kadar okuduğumuz o kısa parçada İbrahim'in iki önemli özelliğini görüyoruz. Nedir onlar? Bunları daha önce söylemiştim eski kardeşlere. Anlatmıştım. Çok geniş bir şekilde. İki özelliği vardı İbrahim'in öne çıkan. 8. ayete okuyun. Orada bulacaksınız iki özelliği. Ayet 8. 12. bölümün 8. ayeti. İbraniler değil, yaratılış. 12 ayet 8. Ne diyor orada? Buldun mu Aytaç? Ayşe seninkisi Almanca değil mi kardeşim? Bulduysan buldun mu? Ben bir soluk alayım diye sana yükleyeyim dedim. Sami'nin de şey 12. Almanca. Ya 8 okur musun?
Oradan Beytel'in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti.
Evet.
Çadırını batıdaki Beytel'e doğudaki Ay kendinin arasına kurdu. Rabbe bir sunak yapıp Rabbin adıyla çağırdı.
Evet. Rabbin adıyla çağırdı. Rabbe yakardı. Şimdi burada iki tane özelliği var öne çıkan İbrahim'in. Nedir onlar sizce? Yani etrafındaki insanlar İbrahim'e baktıkları zaman çok önemli iki şey gördüler onun hayatında. Bizim hayatımızda da olması lazım onlar. Dua. Evet. Evet, bir tanesi sunaktı. Öbürü neydi? Çadır. Bakın iki tane özelliği vardı. Birincisi çadırdı. İkincisi de sunak. Şimdi çadırı her zaman yanında götürdü İbrahim. Ama sunak kurduğu yerde sunağı bıraktı. Yoluna devam etti. Sevgili kardeşler. Şimdi çadır neydi? Çadır neyi simgeler? Çadırı biz ne zaman kurarız? İhtiyaç içerisinde kurarız. İhtiyacımızı gideririz. Değil mi? Toplarız. Sırtımıza koyar devam ederiz değil mi? Sonra tekrar zaman geldiğinde kurarız. Devam ederiz. Çadır kutsal kitapta bize şunu açıklıyor. Bu dünyaya ait değiliz. Biz bu dünyada misafiriz. Biz bu dünyada turistiz. Konuk. Yabancı. Buraya ait değiliz değerli kardeşler. Onun için bakın bunu çok net bir şekilde Petrus'un birinci mektubunda o kadar güzel söylüyor ki bizim için de aynı şey geçerli değerli kardeşler. İkinci bölüm 11. ayet. Birinci Petrus mektubu ikinci bölüm 11. ayet. Diyor ki benliğin tutkularından kaçının çünkü diyor bu dünyada yabancı ve konuksunuz. Yani misafirsiniz. Misafir. Bu dünyaya ait değilsiniz sevgili kardeşler. Çünkü kalıcı vatanımız göklerde. Orada Rab bizleri bekliyor hamdolsun. Harika bir şekilde. Gerçekten çadırın simgesi buydu. Sunak neyi açıklıyor? Tapınışı açıklıyor değil mi? Artık sunaklar yok. Ama tapınak bizleriz kutsal kitap diyor. Bedenlerimiz Allah'ın tapınağı, onları kirletmeyin diyor. Değil mi? Tapınak bizleriz değerli kardeşler. Demek ki burada sunak İbrahim'in kime ait olduğunu gösteriyordu. Yaşayan diri Tanrı'ya aitti İbrahim. Çevresindeki insanlar şunu anlıyordu. İbrahim bu dünyaya ait değil. Bu dünyada yabancı. Bu dünyada misafir, turist ama göklerdeki vatana ait. Yani yaşayan diri Tanrı'ya ait değerli kardeşler. Onun için bu çadır ve sunağı birleştirdiğimiz zaman o anlam çıkıyor. Bu dünyaya ait değil, göksel vatana ait olduğunu. Bir de burada ilginç ifadeler var. Çadırını nereye koyuyor? Beytel ile Ay kenti arasına. Şimdi Beytel ve Ay kenti. Bunu da söylemek istiyorum. Bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz kutsal kitapta bulunan isimler, kullanılan isimler öyle sıradan olmadığını biliyoruz hepimiz. Çünkü her ismin bir anlamı var, içeriği var sevgili kardeşler. Şimdi hatırlıyor musunuz bizim bu geçtiğimiz sene son toplantıda İsa Mesih hakkında konuşurken Betlehem'den söz ettim değil mi? Betlehem'in anlamını açıkladım değil mi? Beyt ekmek demekti. Değil mi? Beyt ekmek mi demekti? Yok, ev demekti. Lehem ekmek demekti. Betlehem ekmek evi demekti değil mi? Şimdi burada Beytel diyor. Şimdi el yine Tanrı sözü var. Beyt de ev demek. Beytel dediği zaman Tanrı'nın evi demek sevgili kardeşler. Beytel sözünün anlamı. Demek ki kutsal kitaba baktım, araştırdım birazcık. Aslında Beytel'in asıl orada Beytel adını verdiği kent Beytel değildi, Luz'du. Luz adında bir kentti. Ama Yakup Tanrı'yla çok özel bir ilişki yaşadı orada. Çok özel bir ilişki yaşadığı için o Luz kentinin adını değiştirdi. Tanrı'yla ilişki kurduğu için, Tanrı'yla yüz yüze orada harika bir şekilde bir sonuç elde ettiği için oranın adını Beytel olarak koydu. Biz bunu nerede okuyoruz? Yaratılış 1. Musa kitabı 28. bölümde. 19. ayette. 28-19'da okuyoruz. Diyor ki oraya Beytel adını verdi. Kentin diyor önceki adı Luz'du diyor. Bakın Beytel olarak verdiği o Beytel kenti aslında Luz kentiydi. Ama Tanrı ile karşılaştığı için oraya Beytel adını verdi. Şimdi Ay kentinin anlamı neydi? Ay kenti. Ay kenti anlamı neydi? Bunu biliyorsunuz ya mutlaka. Ay kentinin anlamı neydi? Ay kentinin anlamı sevgili kardeşler, İbranice'deki karşılığı harap olmuş, yıkılmış, dökük, bozuk anlamında. Dikkat edin. Ay kentinin anlamı bozuk, harap olmuş, yıkılmış, döküntü anlamında. Şimdi size soruyorum. Ruhsal kapsamda alalım bu iki tane kenti, Ay ve Beytel kentini yan yana koyalım ve İbrahim için bir ifade kullanalım. Beytel Tanrı'nın evi. Ay kenti harap olmuş, yıkılmış, çöküntü dünyamızı, içinde bulunduğumuz dünyayı. Şimdi bakın değerli kardeşler. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç bu. İbrahim'in hayatı yani sırtını dünyaya dönmüş, yıkık, bozuk olan dünyaya sırtını dönmüş ama yüzü göksel vatana bakıyor. Arkası dünyaya dönük ama yüzü göksel vatana bakıyor. Bu ikisini birleştirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç bu. Göksel yuvaya dönük bir yüz değerli kardeşler. Demek ki bizler de imanlar olaraktan sırtımız bu dünyaya dönük olması lazım. Sırtımız bu dünyadaki o güzellikler olarak ifade edilen, o tatlılıklar olarak ifade edilen, insanı kafa üstü getirmeye çalışan, bizleri Tanrı'dan uzaklaştırmaya çalışan bir takım özelliklere sırtımız dönük ama yüzümüz Rab'be bakarak, göksel yuvaya bakarak yürüyüşümüze devam etmemiz gerekiyor. İbrahim'in hayatı bize bunu söylüyor değerli kardeşler. Dünyaya dönük, göksel vatana çevrilmiş bir yüz ile devam edeceğiz. Bu hayatı bu şekilde sürdüreceğiz. Demek ki çevresindeki insanlar çok net bir şekilde gördüler ve anladılar. İbrahim putperestliğe ait değildi. Putperestliğe ait değildi. Yaşayan diri Tanrı'ya aitti. Bizlerin de tutum ve davranışları, yürüyüşleri aynı bunu sergilemesi gerekiyor. Hedefimiz bu olsun bu yıl. Amacımız bu olsun değerli kardeşler. Bu yeni yılda. Ve bu bilinçle iman yaşamına devam edin. Hangi bilinçle? Söylüyorum ve noktalıyorum. Hangi bilinçle iman hayatını sürdürelim? İlerlemeye devam edeceğiz, bu doğrudur. Hangi bilinç içerisinde yüzümüzü göksel yuvaya çevireceğiz? Yani Rabbimiz Mesih İsa'ya. Çarmıha yüzümüzü çevireceğiz. Yüzümüz oraya odaklı olacak. Sürekli göksel yuvaya odaklı olacak yüzümüz. Ama sırtımız da yıkık, bozuk olan, bizi kafa üstü getirmeye çalışan dünyaya dönük. Rabbin göksel vatanına, bizim göksel vatanımıza odaklı ama öbür taraftan da sırtımız dünyaya dönük. Bu şekilde bir hayat diliyorum sizden 2016'da. Rab'de bakmaya devam edin. Rab'de kalmaya devam edin. Kısa bir dua edelim. Sami kardeş her zamanki gibi duayla kapatsın. Kısa bir şekilde bir her zaman söylediği 15-20 saniye sakin kalalım. Bilmiyorum yüzün dünyaya mı dönük yoksa göksel vatana mı dönük? Sırtım Tanrı'ya mı dönük yoksa dünyaya mı dönük? Bakın bunu söylerken kendimi de koyuyorum ortaya. Ha, ben sizlerden daha iyi değilim. Daha üstün değilim. Herkes kendi hayatını 15 saniye, 20 saniye gözden geçirsin. Sırtım nereye dönük? Tanrı'ya mı dönük? Yoksa dünyaya mı dönük? Yüzüm Tanrı'ya mı odaklı? Yoksa dünyaya mı odaklı? Bakın ve Sami de 20 saniyenin sonunda duayla kapatır toplantımızı sevgili kardeşim. Dileklerimizi eğelim. Rab aramızdadır, kutsal ruhu aracılığıyla.